Şimdi vazımıza geldik. Geçen hafta Sofradayız serisini bitirdik. O zaman bu hafta, gelecek hafta serbest konuşuruz. Serbest vaz. Ondan sonra aile kampımız var ve ondan sonra başka bir seri başlayacak. Ben 2-3 hafta önce Kutsal Kitabımı okurken İbraniler bölümünü okuyordum. Ve tuhaf bir şekilde, yani bir ayet okuyordum ve sanki bana doğru zıpladı, yani sanki aklıma geldi, yani herhalde Rab benim bu ayetler üzerine konuşmamı istiyor diye düşündüm. O zaman onunla ilgili paylaşacağım bugün. Ayetler şöyle diyor, çok kısa, çok kısa ama sanırım Yaşam Kilisesi'nin ilkeler oluyor. Hani temellerimiz neredeyse hepsi bu ayetlerin içinde bulunuyor. Heyecanlı mısınız? Acaba hangi ayetler olabilir? Hangi ayetler? İbraniler 12 ekranlarda olacak. Diyor, herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin, diyor. Tamam mı? O zaman biraz açıklayacağım yani. Biz birisine yeni bir şey tarif etmeye çalıştığımızda, hani nasıl tarif edebiliriz? İşte yani şöyle, yani sizin bildiğiniz şey ama hani bu açıdan ve şu açıdan biraz farklı. Yani hayal edelim, biz 200-300 sene önce yaşıyorduk Türkiye'de ve birisi Afrika'ya gidip ve orada zebra görmüş. Biz zebranın ne olduğunu hayal edemeyiz. O zaman o dönünce, yani nasıl tarif ediyor, at gibi ama böyle siyah beyaz çizgileri var ve o kadar çok evcil değil diye tarif eder. Yani pijama giymiş bir at, bir at gibi der, değil mi? Yani işte şöyle ama bu açılardan biraz farklı oluyor. İsa da aynı şekilde yaptı. İsa Tanrı'yı anlatmaya, tanımlamaya çalışırken bir sürü mecaz, bir sürü benzetme kullanıyordu, değil mi? Yani Asi oğlunun eve dönmesini bekleyen bir baba gibidir Tanrı dedi, değil mi? Ya da kaybolmuş koyunu arayan bir çoban gibi Tanrı diyor. Ya da her yere tohum dağıtan ve ondan hasat bekleyen bir çiftçi gibi diye tarif etti. Yani farklı açılardan Tanrı tam nasıl olduğunu tanımlamaya çalışıyor. Ve bu ayetlerde Tanrı bizim nasıl yaşamamız gerekli olduğunu öyle tanımlıyor. Çünkü biz biraz düşünürsek, bu ayetlerde üç temel düşünce var. Diyor, barış içinde yaşayın, hoşgörü, sevgi içinde yaşayın diyor. Tamam, yani Yaşam Kilisesi olarak herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz, değil mi? Birbirimizi seven ve her zaman birbirimize karşı iyimser düşüncelere sahip olan bir kilise, bir topluluk olmak istiyoruz, değil mi? Öyleyiz zaten. Ama başka bir açıdan da kutsal olmamız lazım, değil mi? Yani bizi kirletecek şeylerden ayrı kalmamız lazım. Ve burada sanki bir gerilim var. Demek ki her şey kabul edemeyiz. Tamamen hoşgörü olamayız. Yani işte böyle bir denk sağlıyor. Ondan sonra diyor, lütuftan yoksun kalmayın diyor. Değil mi? Yani kutsal olsak çoğu zaman bir kibire yol açıyor. İşte siz, hani ne diyeyim, yani ben oruç tutuyorum, siz tutmuyorsunuz. Ben senden kutsalım. Bir gurur, bir kibir doğuyor yüreğimizde bazen. Ama hepimiz İsa gibi lütuf ile dolu olursak birbirimize bu şeyler yerine getirebiliriz. Hem barış içinde yaşamak hem de kutsal olarak yaşayabiliriz. O zaman bu ayetlere bir bakalım. Herkesle barış içinde yaşamak diyor. Ve Paulus'un Efesli bölümünde bunu biraz açıklıyor. Nasıl yapabiliyoruz? Diyor, bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben Paulus, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ediyorum diyor. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğinin esenlik bağıyla korumaya gayret edin, diyor Paulus. Böyle bize emrediyor. Emrediyor, hoşgörülü olmamız lazım. Esenlik korumaya çalışmamız lazım kutsal ruhun yardımıyla. O zaman birisine karşın sorunumuz, acımız, küsümüz, kızgınlığımız varsa ilk önce Rab'be dua ediyoruz. İlk önce bu şeyler Rab'be getiriyoruz. Ondan esenlik almaya çalışıyoruz. Rab'den, çünkü en büyük teselli kaynağı Rab'dir. Ona başvurmasak asla ve asla huzur hissetmeyeceğiz. Asla ve asla esenlik hissetmeyeceğiz. Sonra onlara git, onlarla barışmaya çalışıyoruz. Matta 18. bölümde dediği gibi, yani o kişi arıyorsun, bana acı verdin, lütfen buluşabilir miyiz, konuşabilir miyiz bununla ilgili diyor. Yani ve ondan sonra zaten ise başka şekillerde anlatıyor. Onun amacı kavga için, kavga çıkarmak için değil. Ya da onlara suçlamak, işte şöyle şöyle şöyle yaptın demek değil. Bizim amacımız alçak gönüllü bir şekilde, sabırlı bir şekilde, sevgiyle, hoşgörüyle, kutsal ruhu dolu olarak kardeşimizi kazanmak oluyor. Olması gerekiyor. Biz bu hafta Uğur abiyle Vahiy bölümü biraz okuyorduk ve Vahiy 2-3. Bölümünde 7 kiliselere Rabbisinin bir mesajı var. Ve Uğur abi çok güzel bir şey fark etti ki İsa, yani bazı kiliseler daha iyi, bazı kiliseler çok kötü, çok çürümüş kökten. Ama ilk başta İsa her zaman teşvik edici, olumlu bir söz söylüyor. Bir teşvik söylüyor onlara. Ondan sonra biraz azarlıyor. Siz tövbe ederseniz daha iyi olacak diyor. Ama ilk önce sevgiyle, teşvikiyle onlarla yaklaşıyor. Ve Uğur abi, yani biz konuştuğumuz, özür dilerim Uğur abi, seninle daha önce konuşmadım da. Uğur abi çok güzel, yani benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi. Herhalde birisine öylece gitmemiz gerekiyorsa ilk önce onları teşvik etmeye çalışalım. Bize ne kadar acı verdiyse, ya biz bir şekilde bir bereketleyelim onları, değil mi? Ve bence bu kutsal kitaba çok çok uygun bir söz, bir davranış oluyor. O zaman biri bizi acıtınca neler yapmıyoruz? Yani belki bizim kültürümüzde çok yanlışlık var, çok kötü örnekler var. Yani hemen küs olmuyoruz. Kiliseden böyle kaçmıyoruz. Yani bu Türk kültüründen geliyor ve çok kötü ve çok zararlı bir şey oluyor, değil mi? Yani kilise bırakmak, boşanmak kadar büyük bir şey. Yani her zaman kötü ama iyi bir şekilde, düzenli bir şekilde yapılmıyorsa herkese çok fazla zarar veren bir şey oluyor. O zaman biz hemen böyle kaçmıyoruz, biz konuşuyoruz, biz bunu düzenli bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yani arkadaşlar, sonsuzluğa odaklamamız lazım. Hani sen imanlıysa, ben imanlıysam sonsuza dek yeni dünyada oturacağız beraber. Yani böyle birbirimize küs olursak nasıl olacak aynı sofrada İsa ile birlikte yemek yediğimizde? Olamayız böyle bir şey. Tez öfkelenmeyin. Barışmaya ve affetmeye hazır ve hızlı olalım. Hızlı olalım. Belki birisi bizi incitince hemen bize söylemeyiz. Rabbin önüne getiriyoruz, bol bol dua ediyoruz, bol bol Rabbiyle konuşuyor. Hani acele işe şeytan karışır diye ya, özellikle anlaşmadığımız noktalar varsa çok fırsat verebilir ve zaten diyor içinde zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin diyor sonra, değil mi? Şeytanın böyle şeylerle uğraşmasına, kiliseye bölmesine izin vermiyoruz. Kardeşlerimizin ortasında bir saldırına izin vermiyoruz. aynı zamanda bazı kişiler çok saldırgan değil. Çok hani sen beni incittin demekten kaçıyorlar. Ve bu da doğru değil diye düşünüyoruz. Çünkü içimize tutarsak böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor ve en sonunda patlayacağız bir şekilde. O da hiç doğru değil, hiç faydalı değil. Aynı zamanda onları kınamıyoruz, onları kesmiyoruz. İşte yani bunlar sahte kardeş, bunlar yalancı peygamber falan de demiyoruz. Onları affediyoruz. Rab duasında çok büyük bir merhamet, bir açıdan merhamet ama diğer açıdan tehdit oluyor. Fark ettiniz mi? Diyor, biz Tanrı'ya ne zaman dua edersek diyoruz, bize karşı suç işleyeni bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla diyor. Hani hem büyük bir bereket hem de bize bir tehdit, biz bağışlamazsak. Hani bu biliyorum bu kültürde kul hakkı diye bir kavramı var değil mi? Hani bu yüzden cenazelerde helal olsun diyoruz. Yani sana karşı bir şey tutmayacağım. Sen Allah'ın önünde pak gidebilirsin. Kutsal kitapta aslında kul hakkının tam tersi bulunuyor. Ya çünkü kul hakkında benim sana karşı tutum, seni affedemiyorsun. Allah da seni affedemez diyoruz. Oysa burada ne diyoruz? Biz onu affedemezsek Tanrı bizi affedemez diyoruz. Tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. Yani ters kul hakkı mı desem? Bu kavramı var ve çok çok ciddi bir şey oluyor. Herkesi bağışlamak zorundayız. Değil mi? Bağış almak, affedilmek istiyorsak. O zaman işte yani barış içinde böyle yaşıyoruz. Ondan sonra diyor, kutsal olmaya gayret edin. Ve kutsallık nedir? Ayrılıktan geliyor. Ayrı olmaktan geliyor. Yani kötü, pis, murdar şeylerden ayrılıyoruz. Kutsal korumak için. Kutsallığımızı korumak için. Tanrı eski antlaşmada şöyle dedi kendi halkına. Kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Dedi Tanrı. Değil mi? Ve biz şimdi Tanrı'nın halkı olarak aynı şey diyor bize. Değil mi? Kutsal olun. Çünkü izlediğimiz Tanrı kutsal oluyor. O zaman burada büyük bir şey var. Çünkü dediğim gibi yani her şeyden ayrılırsak barış nasıl korunur? Ama herkesiyle barış içinde yaşıyorsak nasıl da ayrı olabiliriz? Bir gerilim içindeyiz sanki. O zaman Paulus'un başka yerlerde birkaç yazdığı güzel sözleri var. O zaman nelerden ayrı olmamız lazım diye düşünürsek şöyle Paulus yazıyor 2. Korintlilerde. İmansızlarla aynı boyunduruğuna girmeyin. Ve çoğu kişi işte yani bu tabii ki yani bir Hristiyan nasıl Hristiyan olmayan biri evlenebilir diye düşünüyor. Ve bu doğru ama daha da geniş oluyor. Diyor doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesih'le Belial yani bir put uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Tanrı'nın tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor kendisi hakkında. Aralarında yaşayacak, aralarında yürüyeceğim. Hani aynen ilk Adem bahçesinde var ya, Rab Tanrı Adem ile Hava ile yürüdü. Aralarında yürüyeceğim. Yaşam kilisesine ne zaman toplanıyorsak, Rab Tanrı aramızda yürüyor. Kutsal ruh aracılığıyla. Onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bu nedenle imansızların arasından çekip ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Her şeye gücü yeten Rab diyor ki size baba olacağım. Siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. O zaman nasıl yaşıyoruz? Dünya para için yaşıyorsa biz yaşamıyoruz. Dünya sarhoş olursa biz olmuyoruz, olamıyoruz. Dünya rüşvet alıyorsa biz almayız. Dünya eşini aldatıyorsa biz aldatmıyoruz. Dünya vergisinden kaçıyorsa biz kaçmıyoruz. Dünya uyuşturucu kullanıyorsa biz kullanmıyoruz. Dünya pornoya bakıyorsa biz bakmıyoruz. Dünya iftira yapıyorsa, dedikodu yapıyorsa biz yapmıyoruz. Dünya nefret içinde yaşıyorsa biz yaşamıyoruz öyle. Ama nelerden ayrı olmayan, hangi şeylerden ayrı olmayan olarak yaşıyoruz? Ve Paulus önceki kitabında şöyle yazıyor. Mektubunda size fuhuş yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım. Kuşkusuz dünyadaki ahlaksızlara açgözlüleri, soyguncuları ya da putperestleri demek istemedim diyor. İstemedim. Öyle olsaydı dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınız. Ama şimdi size şunu yazıyorum. Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövcü, ayyaş veya soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin. Böyle biriyle yemek bile yemeyin. Yani biz dünya içindeyken dünyanın yaptıklarından ayrılıyoruz. Ama dünyadan ayrılmıyoruz. Yani Rab bizi keşiş olarak yaşamaya çağırmıyor. Uzak bir yere gidip yalnız tek başına yaşamaya çağırmıyor. Rab bize topluluğa çağırıyor. İşte yani bu kötü dünyanın içinde yaşıyoruz ve beraber toplanıyoruz aynı zamanda. Değil mi? Biz dünyaya ışık gösteriyoruz. Efendimizin İsa yaptığı gibi. Değil mi? Örnek oradan alıyoruz. Ve başka dinlerin hepsinde belki de diyebiliriz, ya birine ya da öbürüne odaklanıyor. Ya barış, hoşgörü, kim olursa ol, herkesi seveceksin diyor. Ya da kutsal, ayrı, kendini koruyan olacaksın der. Böyle ortasında yaşayarak çok fazla dinler yok bildiğim kadarıyla. Belki en zor din Hristiyanlık oluyor. Çünkü her iki taraf tutmak zorundayız. Şimdi kendi yüreğimizi biraz inceleyelim. Biz hangi tarafa en yakınız burada? Hangi tarafa en yakınız? Yani düşünelim bizim çevremiz, bizim ailemiz içindeysek en çok imanlılarla mı zaman geçiriyoruz? En çok imanlı olmayanlarla mı geçiriyoruz? Belki, yani biz şimdi Ramazan ayındayız ya, belki en güzel bir tespiti, en azından benim yüreğim için, hani bu Ramazan keçkez iftar kutladık arkadaşlarımızla. Belki bu güzel bir tespit olabilir. Yani bazılar tabii ki yani Bağdat Caddesi'nde çoğu oruç tutan, çoğu iftarı kutlayan yok diye biliyorum. Aynı zamanda belki bazılarımız her akşam ailemiz için güzel iftar sofrasını hazırlıyoruz. Onlarla her akşam kutluyoruz. Değil mi? Hani biz geçen hafta Müslüman arkadaşlarımıza bir iftar yemeğine katıldık. Aslında ondan önceki gün boyunca oruç da tuttum. Onlar benimle konuştuğunda, ya işte ben de oruç tuttum bugün, yani Rabbe minnettarlığımı göstermek istedim. Hiçbir sevap kazanmayacağım biliyorum. Ama bu iyi bir tanıklık oldu. Yani biz, Tanrı bizi çok ama çok lütfetti, çok ama çok merhamet etti. Minnettarlığımızı nasıl gösteriyoruz? Hani kat kat daha fazla göstermemiz lazım, değil mi bazen? Yani bir gerilim var burada, değil mi? Yani imanlılara daha yakınlık hissediyoruz. Çünkü ruhdaşız. Aynı ruha sahibiz. Ama aynı zamanda imanlı olmayanları da bu sevgi, merhameti, lütuf, bu sevinci de hissetmelerini istiyoruz. Onlarla bunu paylaşmak istiyoruz. O zaman bazılarımız daha çok bir taraf, bazılarımız daha çok diğer tarafına gidiyoruz. Ama herkes için böyle ortasında nasıl olabiliriz? Nasıl olabiliriz? Sonra devam ediyor İbraniler. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek diyor. Hani Rab merhametli ama aynı zamanda bizim bir şeyler yapmamız lazım. Paulus başka yerde şöyle yazdı. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş. Her şey yeni olmuştur. Hani eski hayatımızı tamamen geçti. Geçmişte bırakıyor. Şimdi yeni bir hayat yaşıyoruz. Rab bize lekesiz bir giysi, beyaz bir giysiyle bizi giyindirdi. Ona yaraşır biçimde yaşamamız lazım. Yeni bir yüreğe de sahibiz Rab tarafından. Kutsal ruhunu bizim yüreğimizde yaşıyor. Değil mi? Biz tamamen yeniyiz. O zaman bir kardeşimin kendisini lekelediğini gördüğümde nasıl davranmam lazım? Zor. Zor bir konu yani. Barış içinde mi, kutsallık için mi savaşacağım? Zor değil mi? Barışı bozmamak için bir şey söylemiyor muyuz? Ya da onların kutsal olması için bir şey söylüyor muyuz? Tanrı ne istiyor peki? İsa ne yaptı bu durumla karşıladığında? İsa ne yaptı? Onları kınamadı. Onları dışlamıyor. Cezalandırmıyor. İsa onları acıyor. Değil mi? Acıyor. Yani bizim yüreğimiz, kardeşim kutsal olsun diye onunla konuşmak istiyorum. Ya işte ben ondan iyiyim, onun böyle düzenlemesi, yani işte onun hayatında böyle bir kötülük gördüğüm için onu böyle yoldan sapmak istiyorum demeyelim. Ya Rabisa, senin acını bana ver diyoruz ki o kardeş alçak gönüllü, barışçıl bir şekilde onun hatasını söyleyerek belki senin yoluna döndürebilirim dememiz lazım, dua etmemiz lazım. Bol bol sevgi ve lütuf ile gerçek söylüyoruz. İlk önce bol bol dua ediyoruz kardeşimiz için. Ve Tanrı'nın önünde onu bereketliyoruz. Çünkü Tanrı böyle hissediyor. Tanrı onları reddetmiyor. Tanrı onları seviyor. İsa Mesih çarmıhta kendi canını kardeşimiz için canını verdi. O kadar sevgi gösterdi. Bizim de aynı sevgi göstermemiz lazım. Ama aynı zamanda gerçeği de anlatmamız lazım. Alçak gönüllü bir şekilde. Sonra devam ediyor. Kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. Kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın diyor. O zaman lütuf ne değildir? Bir sürü, işte yani lütuf kelimesi hepiniz biliyoruz ama tanımlamak nasıl tanımlayabiliriz? İlk önce bence ne değildir, ondan sonra kutsal kitaba göre lütuf nedir diye bakarız. Ne değildir? Yani bazen şöyle şeyler duyuyorum işte yani Tanrı zaten affeder. Bu lütuf değil. Hepimiz hata yaparız. Bu da lütuf değil. Ya işte suç saymamak da lütuf değil. Veya birisi bize karşı acı verici bir şey yaptığında, ya işte acı hissetmiyorum, o da lütuf değil. Lütuf değil. İsa çarmıhta bizim kendisine karşın yaptıklarımız, yani verdiğimiz yaralarına karşı ölüm tattı bizim için, bizi affetmek için. Lütuf budur. Hani işte bu çiviler hiçbir acı vermiyor demedi. Ya zaten senin için ölüyorum, bir daha günah işleyebilirsin demedi çarmıhta İsa. O zaman lütuf nedir? Tanrı'nın lütfuna nasıl sahip olabiliriz? Diyor Paulus başka bir yerde. Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet etti. Çünkü ne yaptıysam bilgiliksizden ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldiği sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim. Günahkarların en kötüsü benim. Aziz Paulus bunu yazıyor, tamam mı arkadaşlar? Günahkarların en kötüsü benim. Ama Mesih İsa kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye, bu da önemli, sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti. Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı'nın olsun. Amin. O zaman lütuf bu iki şeylerin arasında bulunuyor. Ya da bu iki şeyler de hissetmemiz lazım. Günahkarların en kötüsü benim. Yürekten diyebilir miyiz? İkiyüzlülük hissetmeden. Bazen zor. Ya onun günahlarına baktığımda o benden daha büyük bir günahkar. Hiç hisset, ya ben hissediyorum çoğu zaman. Ama eğer bunu demek zorsa, demek ki Tanrı'nın bize verdiği lütufu, Tanrı'nın bize verdiği merhameti o kadar büyük saymayacağız. Ya zaten biraz hatırlıyım ama o kardeş benden hatırlı. Ya söylersek, işte Rab biraz bana merhamet etti ama kardeşime daha fazla merhamet etmesi lazım diyoruz. Olamaz. Benzer bir şekilde sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti diyebilir miyiz? Eğer bunu demek zorsa biz hep kötü hissediyoruz. Yani en büyük günahkar benim, Rab biraz merhamet etti ama çok değil dersek tabii ki yani en büyük, her zaman en büyük günahkar benim olduğunu hissederiz. Hep suçlu hissederiz. Değil mi? Ama tersine, ya ben o kadar kötü değilim, Rab işte beni merhamet etti diye hissedersek, o da tam lütuf olmuyor. Yani lütuf, bu ya işte en kötüsü benim ama Rab beni inanılmaz şekilde merhamet etti dememiz. İşte lütuf budur. Lütuf budur arkadaşlar. Ve lütuf tam anlamazsak ya hep suçlu duygusuyla gezeceğiz ya da herkesten üstün, kibirli hissedeceğiz. Bunu gören var mı? İmanlı, imanlı olmayanlarda. Değil mi? Lütuf hissetmemiz lazım. Lütuf tam kavramamız lazım. Hiç hak etmediğim halde Rab bana merhamet verdi. Biz lütuf aldık, lütuf da göstermemiz lazım. Lütuf da göstermemiz lazım. Ama kimi lütfetmemiz lazım? İlk başta tabii ki kilisedekiler. Değil mi? Hepimiz günahkarların en kötüsü benim diyebiliriz ama Rab bana merhamet etti. O zaman kardeşim de benim gibi çok kötü bir günahkardı ama Rab benim gibi merhamet etti. Ona merhamet göstermemiz lazım. Bana karşı ne kadar kötülük yaparsa merhamet etmem lazım. Çünkü Rab bana aynısını yaptı. Değil mi? Zor. Aynı zamanda kendimizi lütfetmemiz lazım. Bazen işte yani ben böyle bir hata yaptım, Rab beni affedemez diye hissedebiliriz, değil mi? Bu duygu şeytandan geliyor. Rab'den değil. Çünkü Rab'de her zaman yeterince merhamet var. Hatta fazlası var. Taşıyor bizden bir şekilde. Lütuf böyle. İşte. Yani. Aynı zamanda dışarıdakilere de lütfetmemiz lazım. İsa ne dedi? Düşmanlarınızı sevin dedi. En zor çağrısı bu. Zor. O zaman kimi affetmemiz, lütfetmemiz lazım? Herkes. Herkesin lütfetmemiz, affetmemiz lazım. Ayrım yapmadan. Ve şöyle bitiriyor. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Diyor İsa başka bir yerde ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. dedi. Ve Süleyman özdeyişlerinde dedi, her şeyden önce yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yüreklerimizi korumak son derece önemli. Yüreklerimiz de Tanrı'nın kutsal ruh yaşıyor. Ve kutsal ruh tarafından yüreklerimizin değiştirilmesine izin de vermemiz lazım. Yüreklerimiz ne kadar sıklıkla kontrol ediyoruz diye sorsam. Ben her gün ya da her gün birkaç kez belki onu yapmaya çalışıyorum. Rabbe dua etmeye çalışıyorum. Çünkü ben böyle merhametsiz davranmak istemiyorum. Benim yüreğimin yaralanmasına izin vermek istemiyorum. Paulus başka bir yerde Efeslilerin mektubunda şöyle yazıyordu mu yani şeytanın ateşli oklar bizim yüreğimize sürekli atmaya çalışıyor. Değil mi? Ama bizim bir kalkanımız var. Ruh tarafından verilmiş ruhsal bir kalkanımız var. Yüreğimizi korumak için. Ya göğüslük mü var? Göğüslük de var. Her ikisi var. Ruhsal zırhımız var. Kendi yüreğimizi korumak için. Ruhsal zırhımızı, Tanrı'nın verdiği ruhsal zırhımızı koruyor muyuz? Böylece yüreğimizi koruyor muyuz? Yaralandığımızda Rab'den merhem istiyor muyuz? Diliyor muyuz onu? Ve ondan sonra başka bir yerde diyor, kutsal ruhu kederlendirmeyin diyor Paulus. Kutsal ruhu kederlendirme diye yazıyor, diye bize emrediyor. Ama bu nasıl olur yani kutsal ruhun kederlendirmesi nasıl bir şey olduğunu düşündünüz mü hiç? Aslında ilginç bir ayetle var. Aslında bu hafta Gül ondan bahsetti. Ben böyle hiç düşünmedim. İşte yani biz böyle hep beraber bu vaazı hazırlamışız sanki. Herkesten bire fikir çalmışım. Şöyle diyor bu kutsal ruh kederlendirmeyin sözü. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitinler yararlansın diye ihtiyaça göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Diyor. Ağır bir söz. Ağır bir söz. Ama yüreklerimiz ve ağzımızdan çıkan sözler sık sık kontrol etmemiz lazım. Yoksa kutsal ruh kederlendirebiliriz. Ve bu çok ve çok acı bir şey. O zaman sona yaklaştık. İlginç bir şey. Yani bu iki ayetten bu şeyler çıkardım. Ama ondan önceki ayet nedir? Belki bazılarımız bugün böyle hissediyoruz. Şöyle diyor bütün metin. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın. Bükük dizlerinizi doğrultun. Ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötü romalan parça eklemden çıkmasın. Tersine şifa bulsun. Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin, diyor. O zaman üç farklı şey vardı değil mi? Barış, hoşgörü, sevgi. Kutsal, ayrı, temiz hayat yaşamak. Ve ondan sonra lütuf, lütuf ve lütuf. Biz acaba bu üçünden hangisine en çok yatkınız? Bazı kişiler, ya işte ben herkesi kabul etmek istiyorum, kimse bana karşı kötü bir şey düşünmesin diye hiçbir zaman kutsallık çok önem vermiyorum. Ya da bazı kişiler, daha kutsal olayım, herkese en ufacık gördüğüm hatalar düzeltmeye çalışırım der. Ya da işte lütufa da fazla odaklayabiliriz. Ya da aslında lütuf bütün bu şeyler örtüyor. Biz hangisine en yakınız, en yatkınız? Ve diğerine teşekkürler. Teşekkürler paylaştığın gibi. Yani Rab'dan diğerine dileyelim. Elimizdeki olan için şükredelim. Ama diğerlerini de isteyelim ondan şimdi. Hangisi bizim için en zor buluyoruz? Hangisi en zor buluyoruz? Yani belki lütuf tam anlamıyorsun, sürekli suçlu, günahkarlık hissediyorsun. Belki öyle olabilir bazı kişiler bugün. Her şeyden önce lütuf anlamamız lazım, lütuf hissetmemiz lazım Rab'den ve lütuf göstermemiz lazım. Başka bir soru sormak istiyorum. Acı bir kök var mı hayatımızda? Ki burada uyarı var. İleride onun meyvesi çok zarar verici, acı verici olacak. Şimdiden onu kazmaya çalışalım kutsal ruhun yardımıyla. Ve bunların hepsini İsa'nın nitelikleri, İsa'da gördüğümüz şeyler. İsa'yı suçlamak istediklerinde ne söylüyorlar? Günahkarlar ve fahişelerle oturup yemek yiyor. Çok fazla hoşgörülü olduğunu dediler. Çok fazla lütuf var onda. Bu kişiler değersiz. Obur ve ayyaş diye suçladı onu. O zaman insanlar, hele belki başka kiliseler bize baktıklarında bunlar söylüyorlar mı? Onlarda çok fazla lütuf ve kabul var diye suçluyorlar mı bizi? Onlarda çok fazla sevgi ve hoşgörü var. Onlarda çok fazla kutsallık var diye suçluyorlar mı? Hamd edelim o zaman çünkü doğrusunu yapıyormuşuz. İsa'yı aynı şekilde suçlamışlar. Ve bütün bu şeyler için kutsal ruhun yardımına ihtiyacımız var, değil mi? Ve biz şimdi cevap olarak onun önüne geliriz. Çünkü hepimizin tövbe etmek, Rab'den güç almak, alması lazım, değil mi? Hepimiz için. Çünkü hepimiz bazen yanlış yönlere odaklıyoruz. O zaman kutsal ruhun yardımıyla, Mesih'in örneğiyle herkese karşı barışçıl, kutsal ve lütufla dolu olmaya çalışıyoruz. Söylediğimiz her şey, söyleyeceğimiz her söze dikkat ediyoruz. Yüreğimizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü yaşam pınarı oradan. O zaman bu ayetler tekrar okuyayım. Ondan sonra Ana gelsin ve biz de Rab'be tapınalım. Belki tövbe etmemiz lazım. Belki Rab'den güç almamız lazım. Ben bilmiyorum. Ama Rab daha önce bize lütfettiği gibi bugün de bize lütfedecek. Çünkü biz onun sevgili oğulları ve kızlarıyız. Onun sevgili ailesiyiz. Kesinlikle oradan, ondan lütuf ve merhamet buluruz. O zaman ayağa kalkalım bence. Şu ayetler okuyacağım. Sonra dua edeceğim ve sonra biz biraz tapınırız. Zaman geçiririz Rabbin önünde. Şöyle diyor, bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine şifa bulsun. Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Dikkat edin. Kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin, diyor. O Rab İsa, senin önüne geliyoruz şimdi. Lütfen bizi merhamet et. Biz kardeşlerimizi senin sevdiği gibi onları sevmek istiyoruz. Sen barış, esenlik bize verdiğin gibi onları barış ve esenlik içinde yaşamak istiyoruz. Sen bize kutsal olun çünkü ben kutsalım dediğin gibi onları da alçak gönüllü ve sevgiyle bunu söylemek istiyoruz ve kendimiz öyle yaşamak istiyoruz. Günahkarların en kötüsü benim. Hiç usanmadan, hiç ikiyüzlülük hissetmeden söyleyebilmek istiyoruz Rab. Ve bol bol merhametin benim için ve bana karşı bütün yaptıkları suçları yeterli olacağını de demek istiyorum Rab'be. İçimizde acı bir kök varsa şimdi senin yardımıyla onu kazmak istiyoruz Rab. Ağzımızdan çıkan sözler sana acı verdiyse bizi merhamet et. Ve biz onları şimdi onlardan tövbe etmek istiyoruz. Rab yüreklerimizi, yaşam pınarımızı korumaya yardım et. Kutsal ruh ver. Bizi ruhsal zırhınla bizi giyindir diye yalvarıyoruz şimdi. Sana muhtaçız Rab. Seni seven bir aile olarak yaşamak istiyoruz. Lütfen bize yardım et, kutsal ruh. Amin.